Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, evlerimizi, vatanımızı, memleketimizi, bütün İslam alemini huzuruyla, barışıyla, feyzi ve bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'a güvenmesi, Allah'a tevekkülü, bunun Efendimizin hayatında gerçekleşen örnekleri ve bundan alacağımız örnekler, ibretler, dersler üzerine devam edecek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep bizleri, kullarını kendisine dayanmaya, kendisine yönelmeye, güvenmeye davet ediyor. Niçin? İnsan kime güvenir? İnsan güçlü olana güvenir. İnsan kime güvenir? Kendisine yardım edebilecek olana güvenir. İnsan kime güvenir? Başvurduğu zaman, müracaat ettiği zaman problemini çözecek, ihtiyacını giderecek olana güvenir. Veya böyle ümit ettiği birisine güvenir. Herhalde hiç kimse bir hayır ummadığı, kendisinde bir gücün, kuvvetin, imkan olmadığı bir şeye kesinlikle güvenmez, dayanmaz. Diyelim ki insan sırtını dayayacağı bir ağaç, bir taşa bakarken bile mümkün mertebe dayandığı zaman kendisini tutacak, devrilmeyecek, güçte, kuvvette, kendisine zarar vermeyecek, yumuşaklıkta veya sivrilikte bir ağaca, bir taşa dayanmak ister. Yoksa bile bile kendisine zarar verecek, sırtını delecek veya dayandığı zaman düşecek, çürük bir taşa ve ağaca, dala da dayanmaz. Böyle olunca şöyle aklımızı da kullanıp düşündüğümüz zaman akıl da şunu gerektiriyor ki dayanmaya, güvenmeye, bel bağlamaya, tevekkül etmeye Allah'tan daha layık, Allah'tan daha uygun hiçbir varlık yoktur. Niye? Çünkü bütün varlıklar fanidir. Bütün varlıklar ölür müdür? Bütün varlıklar Allah nezdinde fakirdir. Hiç kimsenin kendine ait bir varlığı, bir imkanı söz konusu değildir. Ama Allah Celle Celaluhu Hazretleri söz konusu olunca orada sonsuz, ebedi, ezeli, hiçbir zaman ölmeyen, devamlı hay, diri, kadir, razzak, kerim, bütün kemal sıfatlarının sonsuz derecede kendisinde bulunmuş olduğu kadri mutlak bir varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kul ona dayanmayıp da kime dayanacak? Ona güvenmeyip kime güvenecek? Ona tevekkül etmeyip kime tevekkül edecek? Hayattayken de ona muhtacız. Ölüm anımızda ona muhtacız. Çünkü bizim ruhumuzu alan ve teslim alan zat da Cenab-ı Hak. Ahirette ona muhtacız. Kabir hayatımızda ona bağlı. Mahşerimizde, ebedi hayatımızda hep Allah'a bağlı. Dolayısıyla Allah'tan daha güvenilecek, dayanılacak başka bir varlığın olmadığını da zaten selim akıl sahibi insanlar anlamakta zorluk çekmezler. Ayet-i kerimelerdeki Cenab-ı Hakk'ın Allah'a tevekkül et emirleri de bunu gösteriyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Veya وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Hiçbir zaman ölmeyecek, devamlı diri olan, hayat sahibi olan Allah'a tevekkül et, onu, ona hamd et, onu tesbih et. Çünkü kalp, insan kalbi o zat-ı ebediye, uluhiyet, rububiyet sahibi kadri mutlaka dayandığı an huzur bulmaya başlar. Esas aradığını, bulduğunu anlar, bilir, huzur duyar ve mutlu olmaya başlar. Ama Allah'ın dışında hangi şeye gönül bağlayacak olursak olalım, neticede acaba bunun başına bir şey gelirse ben ne yaparım, şöyle olsa ben ne yaparım, böyle olsa ben ne yaparım gibi o güvenin altında derin bir endişe insanı takip eder gider. O bakımdan Allah'a tevekkülle اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Allah'ı anan ve Allah'ı anmak suretiyle kalpleri itminane eren insanlar, müminler, iman edenler. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Şunu unutmayın ki kalpler ancak Allah'ı zikirle, Allah'ı anmakla ki anınca insan Allah'ı hatırlar, hatırlayınca onu tanır, tanıyınca ona güvenir, dayanır, kalbini ona bağlar, yaslar. Dolayısıyla esas huzurun kaynağı da Allah'a zikir, Allah'a tevekkül, Allah'a güven olduğu da buradan anlaşılmış olur. Cenab-ı Hak bizi bu şekilde Yüce Rabbimizi tanımayı, ona yönelmeyi, tevbe etmeyi, onu hamd etmeyi, tesbih etmeyi, zikretmeyi ve hakkıyla da Allah'a tevekkül etmeyi hem siz değerli dinleyenlerime hem bizlere lütfeylesin ve bunun huzurunu, mutluluğunu, güvenini, korkusuzluğunu yaşamayı bizlere ikram etsin. Bu büyük nimeti. Efendim, buradaki ayet-i kerimeler çerçevesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın tevekkülün ehemmiyetini beyan eden ve Allah'a tevekkülün, güvenin insana neler kazandırdığını, hele hele ahirette ne kadar büyük nimetlere vesile olduğunu beyan eden güzel bir hadis-i şerif var. Onu siz diğer dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın tevekkül eden kimseleri, kendisine güvenen kimseleri dünyada ve ahirette koruyacağını, onları hesapsız ve azapsız cennete koyacağını şöyle açıklıyor. Demek ki Allah'ın koruması var. Allah'ın onları hesapsız, azapsız cehennemden kurtarması, cennete götürmesi var. Çok büyük mükafat söz konusu. Şöyle buyuruyor Allah Resulü. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında 3-5 kişilik küçük bir grup vardı. Az. 3-5 kişilik bir grup ve peygamber, Allah'ın peygamberi. Peygamber gördüm, yanında 1-2 kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Onların kendi ümmetim olduğunu sandım. Bana bunlar Musa'nın ümmetidir, sen ufka bak dediler. Baktım çok büyük bir karaltı, sevadı azim gördüm. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız ve azapsız cennete girecek 70.000 kişi vardı dediler. Şimdi hadis-i şerifin esas bizi ilgilendiren noktası burası. Buyuruyor ki Efendimiz, işte çok en kalabalık ümmetin kendi ümmeti olduğunu söylüyor. Hatta Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden daha kalabalık, fazla olduğunu. Ve bunlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hesaba çekmeden, hiç hesap söz konusu olmadan ve azapta olmadan cennete girecek 70.000 kişi olduğunu beyan veriyor. Bu 70.000 kişi de olabilir, daha fazla olabilir, kesretten kinaye de olabilir. Genelde bu tür kullanımlarda böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Hadisi bize nakleden İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, söz diyor buraya gelince Peygamber Efendimiz kalkıp evine gitti. Oradaki sahabiler bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar Peygamberimizin sohbetinde bulunanlar olmalı. Kimileri bunlar İslam geldikten sonra doğup hiç şirki tanımamış, yani şirk günahına hiç bulaşmamış kimseler olmalı gibi tartışmalar yaptılar kendi aralarında. Daha başka görüşlerde ileri sürenler oldu. Onlar bu meseleyi tartışırken Resul-i Ekrem Efendimiz oraya geldi, tekrar döndü sahabenin yanına ve baktı ki aralarında tartışıyorlar, konuşuyorlar. Merak etti, sordu, siz ne hakkında konuşuyorsunuz? Dediler ki, ya Resulallah, siz öyle bir şey söylediniz ki bizim çok dikkatimizi çekti. Hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında konuşuyoruz. Acaba bunlar ne yaptılar da böyle oldu? Yani nasıl insanlar, nasıl amel-i salih sahipleri, ne durumda, ne şekilde yaşayanlar diye merak ettik ve onun üzerine konuşuyoruz. Ve bunlar kimlerdir diye merak ediyoruz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların kimler olduğu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Onlar büyü yapmayan ve yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Burada çok önemli üç tane konuya Allah Resulü yer veriyor. Yapıldığı zaman işte günah olan, terk edildiği zaman günah olan durumlar var burada. Birinci sırada büyü meselesini Resul Efendimiz gündeme alıyor. Büyü yapmayan ve yaptırmayan, bu hadis-i şerifin ne zaman varid olduğunu, yani Allah Resulü Efendimiz'den sadır olduğunu araştıracak olursak göreceğiz ki orada Efendimizin bu beyanda bulunduğu zamanda ve zeminde büyü işi, sihir işi çok yaygın. Falcılar, kahinler, büyücüler toplumu böyle ahtapot gibi sarmış, kuşatmış. Üç kağıtçılık, yalancılık, dolancılık, hassafada cinler, sihirler, büyüler böyle ve herkes kafayı büyüye takmış durumda, sihre takmış durumda. Ya yapıyor, ya yaptırıyor, ya kafayı ona takmış öyle kendisini meşgul ediyor. Çok ızdırap verici, rahatsızlık verici ve insanları uğraştırıcı, meşgul edici bir durum söz konusu o toplumda. Özellikle bunun öncüleri sahirler, sihirbazlar, kahinler, şairler ve bunun üzerinden de fevkalade bir çıkar sağlıyorlar. Yani dertleri çıkar sağlamak, yoksa insanların iyiliğini, faydasını kesinlikle istemek falan değil. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselam bunlarla mücadele ediyor. Yani sihrin haramlığını beyan ediyor. Büyü yapanların, Allah korusun, yani küfre girecek derecede büyük bir günah olduğunu beyan ediyor ki Bakara suresi 102. ayet-i kerimede mesele ele alınır ve Cenab-ı Hak sihir yapanları, Allah'ı inkar edenler, sihir yapma günahını Allah'ı inkar günahıyla neredeyse eş değeri tutacak ifadeler kullanır o ayet-i kerimede. O dikkatimizi çeker. Böyle olunca birinci sırada Allah Resulü'nün bunu ele alması boşuna değil. Hem gerçeği beyan ediyor hem de o insanların hesapsız kitapsız cennete gidecek insanların büyüğü yapmayan ve yaptırmayan kimseler olduğunu söylüyor. Söylüyor, meseleyi dağıtmadan günümüze gelecek olursak gerçekten günümüz Türkiye'sinde de, bak İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Yani o kadar yayınlar, kitaplar, hocalar, ilahiyatlar, dini şuurlanmalar, fakat şöyle toplumumuza baktığımız zaman, insanımıza baktığımız zaman şu büyü sihir işiyle kafayı bozmayan neredeyse hiç kimse yok. Yani ilahiyat hocaları, ilahiyat talebelerinden tutun da halka inince zaten tam bir fecaat ve facia, yani benim kendi gördüğüm kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla, bana ulaşan kadarıyla izlenimlerim o ki bu işe kafayı takmayan kimse yok. Ya işte bana büyü yapıldı, ya büyü yapacak, yaptıracak, bozacak tarzında böyle sıkıntılarımız çok fazla. Dolayısıyla bu işin aslını iyi öğrenip Allah'a yönelmek, Cenab-ı Hakk'a ibadetlerimizle, diğer amel-i salihlerle yönelip bu tür şeylere fazla kafaya takmamak, hele bunu yapanlar, yaptıranlar bunların çok dikkatli olması yönünde ikazlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ama yani o sihrin ve büyünün olduğundan fazla abartılıp da insanların kafaları katmakarışık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Allah Resulü bu sözüyle oradaki insanları büyüden, büyü yaptırmaktan, yapmaktan uzaklaştırıyor ve bundan vazgeçin mesajını vermiş oluyor. İkinci olarak uğursuzda inanmayan. Aslında bu tür şeyler belki insanlar ya çok da büyük meseleler değil. Uğursuza inanmak, inanmamak ne olacak? Yani bunu yapan insan nasıl hesapsız kitapsız cennete gidecek gibi düşünebilir. Yani hafife de alabilir. Öyle değil. Çünkü imanı ilgilendiren ve yani Allah'a tevekkülü ve iman ilgilendiren bir yönü var burada. Uğursuzda inanmamamız lazım geliyor. Yani şu uğursuz, bu uğursuz, onu gördüm uğursuz, bunu gördüm uğursuz. İşte pencereme karga kondu, baykuş öttü, şöyle oldu, rüzgar sağdan esti, soldan esti gibi hiçbir şey, hiçbir hayvanı, hiçbir tabiat olayını uğursuz sayma diye bir şey dinimizde kesinlikle yok. Allah Resulü yasaklıyor bunu ve bu şekilde inancı düzeltenlere de Cenab-ı Hakk'ın büyük mükafat verdiğini söylüyor. Niye böyle söylüyor? Çünkü her şeyi uğursuz sayıyoruz. Karşımıza biri çıkıyor, bugün işim rast gitmeyecek. Falanı gördüm, işim rast gitmeyecek. Falanı gördüm, işim rast gitmeyecek. Şu kuşu gördüm, rast gitmeyecek. Yani her şeyde bir uğursuzluk. Elim kaşındı, şöyle olacak. Ayağım kaşındı, şöyle bir uğursuzluk başıma gelecek. Tarzında hiç dinde imanda olmayan, yani Allah'ın kitabında, dininde yer almayan saçma sapan düşünceler, inançlar insanların beynini böyle örümcek ağı gibi kuşatmış durumdaydı o zaman. Ve maalesef günümüzde de aynı şekilde. Bununla mücadele etmek lazım. İşte Efendimiz uğursuzluğa inanmayan diyerek de orada hitap ettiği insanların böyle saçma sapan inançları terk etmelerini de aynı zamanda sağlamış oluyor. Üçüncü olarak da Rablerine tevekkül edenler. Yani büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rabbine tevekkül edenler, bunlar diyor hesapsız kitapsız cennete gidecektir. Çünkü üçü de Allah'ı tanıma, Allah'a güvenme, Allah'ın kitabına göre hareket etme ve kulluğun, dinin esaslarını oluşturan prensiplerdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurunca muhterem dinleyenlerim, sahabeden Ükkaşe bin Mihsan yerinden fırladı. Bu sahabenin kabrinin de Maraş taraflarında olduğu ifade ediliyor. Ve biz de gitmiştik. Allah alem bu Ükkaşe olacak sahabeden. Dolayısıyla da o bölgelerde yaşayan insanlar bilirler. Ökkeş ismi yaygındır. Yani Maraş, Antep o civarlarda Ükkaş radıyallahu anh'dan hareketle, o sahabeden hareketle o isim de yaygındır. Ükkaş'a bin Mihsan yerinden fırlıyor. Diyor ki ya Resulallah, beni de onlardan kılması için Allah'a dua et. Efendimiz Aleyhisselam sen onlardansın buyurdu. Sonra bir başka sahabi daha kalktı ve kapı açılınca baktı ki efendim ışık gözükünce Nasrettin Hoca'nın ışığı görenler geliyor demesi gibi diğer sahabi de fırsattan istifade ayağa kalktı. Ya Resulallah beni de onların kılması için Allah'a dua et deyince bu defa Efendimiz Aleyhisselam fırsatı değerlendirmekte Ükkaşe senden önce davrandı buyurdu. Yani orada da enteresan bir sır saklı. Demek ki 69.999 kişi belirli, bir kişi boş kalmış kontenjan. Ükkaşe yerden fırlıyor. Dua edince o da oraya yerleşmiş oluyor. Ondan sonra da o kapıda kapanmış oluyor. Buradaki hadiste anladığımıza göre eğer doğru anlıyor isek. O bakımdan Bu hadis-i şerifte sıkıntılı anlarında meşru olmayan sebeplere tevessül etmeyip doğrudan Allah'a tevekkül edenler müjdelenmiş oluyor. Nitekim şair Baki, bu değersiz dünya için basit insanlara boyun eğmeyip Allah'a tevekkül etmek gerektiğini, insan ancak bu sayede gönül huzuruna erebileceğini de şöyle dile getiriyor. Diyor ki, baş eğmeziz edaniye dünyayı dün için. Bu alçak değersiz dünya için alçaklara, değersiz insanlara kesinlikle baş eğmeyiz. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Bizim dayandığımız Allah'tır. Ona tevekkül ederiz, ona itimat ederiz. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yardımcıdır. Naşat gönül bir gün gelip şad olacaktır. Yani hoş olmayan gönül bir gün gelecek. Allah'a tevekkül ederek, ona güvenerek sıkıntılardan kurtulacak. Sarsıntılardan azade olacak ve bir gün inşallah Allah'a tevekkülle, Allah'a zikirle şad olacaktır diye şiirinde bizi hem tevekkülü öğütlüyor hem de gönüllerin şad olmasında Allah'a tevekkülün önemine değinmiş oluyor şair Baki. Efendimiz Aleyhisselam tabii ki tevekkül etme, Allah'a dayanma noktasında bizim örneğimiz. Biz tevekkülü Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Onun hayatındaki tevekkül örneklerinden öğreniyoruz. Böyle olduğu için de Efendimiz Aleyhisselam hep Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ederdi ve bu duada Efendimizin dilinden eksik olmazdı. Derdi ki, Müslim Zikir 67'de geçen dua, hadis-i şerifine hareketle, Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdür. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın duaları ne kadar sade, ne kadar anlamlı, ne kadar içten böyle kulun Allah'a yönelişinin, Allah'a dua etmesinin ne güzel örnekleri var Efendimiz'in bu sözlerinde. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselam hem böyle dua ederdi kıymetli dinleyenlerim, hem de Efendimiz'in her şeyinde, yani evine girip çıkarken, yatıp kalkarken, her işinde Efendimiz'in bu tevekkül halini seyretmek mümkündür. Nitekim Ümmü Seleme radıyallahu anhanın bildirdiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semaya, göğe doğru çevirir ve şöyle dua eder. Bunlar Efendimiz'i biz takip ediyoruz. Resul Efendimiz'i adım adım izliyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Ve Efendimiz ne yaptıysa onu sizinle paylaşmak istiyoruz ki bizler de hep birlikte Resul Efendimiz'in yaptığı gibi yapalım. Onun yürüdüğü yollardan yürüyelim. Özellikle onun hatta duygularına varıncaya kadar, kalbin atışlarına varıncaya kadar Resulullah'ın arkasında, izinde olalım da biz de Resulullah'ın almış olduğu o kulluk payelerinden payı alalım, nasibimizi artıralım. Derdimiz o. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselam bir taraftan Allah'a çok güvenen bir insan, bir taraftan da bu tevekkül, Allah'a güveni onun hayatın her yerinde kendini gösteriyor. Bunların bir örneği de Resul Efendimiz evinden çıkarken yaptığı duada kendini gösteriyor. Evinden çıkarken şöyle semaya, mübarek gözleriyle şöyle bir süzüyorlar, bakıyorlar ve şöyle dua ediyorlar. Bismillahi tevekkeltu alallahi. Allahümme inni eûzu bike en edille ev udalle. Ev ezille ev uzelle. Ev azlime ev uzleme. اَوْ اَجْهَلَا اَوْ يُجْهَلَا عَلَيَّ. Bu duayı kıymetli dinleyenlerin pek çoğu da biliyor olabilir. Yaptığımız bir duadır. Yani meşhur dualar kitaplarında bulunan, bize tavsiye edilen bir duadır. Burada Efendimiz Aleyhisselam şöyle Allah'a tevekkül etmiş oluyor, dua etmiş oluyor. Bismillah, Allah'a tevekkül ettim. Birinci sırada tevekkül var. Yani ben bütün işimde, gücümde sırtımı, gönlümü Allah'a dayadım ve onun yardımını bekliyorum. Allah'ım, sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Hem Allah'a sığınma var burada, hem de Cenab-ı Hakk'a tevekkülün en güzel bir örneği var Efendimizin bu sözünde ve bu hareketinde. Bunu Resulullah Efendimiz sadece bir defa değil, devamlı yapardı. Her evden çıkışta yapardı. Dolayısıyla biz de Allah'a muhtacız, ona tevekküle muhtacız. Biz de bu şekilde, bu dua ile, bu güzel sözlerle Allah'a tevekkülümüzü ve istiazemizi dile getirebiliriz. Peygamber Efendimiz ashabına Allah'a tevekkül etmenin ve gafletten uzak kalmanın lüzumunu yeri geldikçe de hep dile getirmiştir, anlatmıştır. Ve kendi hayatında da Allah'a tevekkülün çok böyle dikkat çekici, hatta böyle yürekleri ağzımıza getirici noktalarda da bu örnekleri görebiliyoruz. Bunun bir örneğini Zatür Rika gazvesinden dönerken yaşandığını görüyoruz. Öğle vakti ağaçlık bir vadiye geldiklerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam mola vermişti. Yani gaza bitmiş, Zatür Rika gazvesi tamamlanmış. Dönüyorlar sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam ve ağaçlık bir vadiye gelince de öğle vakti sıcakta olduğundan dolayı Allah Resulü mola veriyorlar. Askerler de gölgelenmek üzere çevreye dağılıyorlar. Efendimiz semure denilen sık yapraklı bir ağaç altında istirahate çekilmiş vaziyette, kılıcını da ağaca asmış durumda bir haldeyken olayın geri kalan kısmını Hazreti Cabir şöyle anlatıyor. Diyor ki, birazcık uyumuştuk ki diyor, Resulullah'ın bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Orada bir bedevinin olduğunu gördük. Efendimizin yanında bir bedevi, tabi Müslüman değil, ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben diyor uyurken bu bedevi kılıcımı almış. Yani olay şöyle, Efendimiz Aleyhisselam istirahat halinde, istirahat buyuruyorlar. Orada henüz Müslüman olmayan kafir, müşrik bir bedevi geliyor. Efendimiz kılıcını ağaca asmış vaziyette, kendisi istirahat buyuruyorlar. Kılıcını bir al, geliyor, kılıcı alıyor. Uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bedevin elinde. Ve Efendimiz şöyle diyor. Seni şimdi benim elimden kim kurtaracak? Yani öldürecek Efendimiz Aleyhisselam. Yani niyeti bu. Kılıç da almış durumda. Ve Resul Efendimiz Aleyhisselam, kıymetli dinleyenlerim, burada buradaki Buhari, Müslim rivayet yer aldığı şekliyle Resul Efendimiz hiç bir korku şey yapmadan, eyvah ben şimdi ne yapacağım tarzında bir şeye, heyecana kapılmadan bakıyor. Şöyle bedeviye bir bakıyor. Sonra da üç defa şöyle söylüyor. Allah, Allah, Allah. Beni Allah kurtaracak. Beni Allah kurtaracak senin elinden diyerek bu şekilde cevap veriyor. Yani Resul Efendimiz elinde kılıcı böyle kaldırmış, kafasına, boynuna indirecek olan bir bedeveye beni Allah kurtaracak diyerek Allah'a tevekkülünü ortaya koyuyor. Tabii ki Allah Resulü mutlak bir ölümle yüz yüze geldiği halde Yüce Rabbine olan tevekkülü sayesinde korku duymamış ve kendisinden emin bir şekilde beni Allah kurtaracaktır cevabını vermiş. Bu metanet ve heybet karşısında sarsılan bedevin elinden kılıcı düşüyor ve gelip teslim oluyor Allah Resulüne. Daha sonra da Efendimiz ashabını çağırarak onlara tevekkülün zirvesi sayılacak bu misali müşahıs olarak gösteriyor. Canına kasten bedevi ise cezalandırma yoluna gitmiyor. Bilakis onu İslam'a davet ediyor. Bu ülvi davranış karşısında eriyen bedevi kavminin yanına döndüğünde ben insanların en hayırlısının yanından geliyorum diyerek hem Müslüman oluyor hem de o insanlara Peygamber Efendimizin büyüklüğünü, güzelliğini anlatmış oluyor. Yani şöyle Efendimiz Aleyhisselam kılıcı eline alıyor. Bu kez bedevi bir kuş gibi titremeye başlıyor. Diyor ki ey bedevi şimdi senin benim elinden kim kurtaracak diyor. O da diyor ki sen kerim bir insansın. Sen güzel bir insansın. Sen beni öldürmesin diyerek Efendimiz'in af diliyor. Efendimiz de onu affetmiş oluyor ve onun da hidayetine vesile olmuş oluyor. Burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam tabii bir ihmali söz konusu değil. Bir tedbirde eksikliği yok. Normal şartlar altında bir istirahat sırasında böyle bir olayla karşılaşılıyor ama Resulullah Efendimiz'in Allah'a tevekkül noktasında gerçekten derin bir durum söz konusu. Hepimiz böyle yapamayız. Böyle yapanlar şüphesiz de efendim olacaktır. Öyle durumda olan insanlar olabilir ama Efendimiz de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, işte sahabe-i kiram deminki arz etmiş olduğum olayda olduğu gibi tevekkülün en güzel örneklerini Efendimiz'in hayatında görmüşler ve bunu da güç yettiği kadar tatbik etmeye çalışmışlardır. Bir de sahabe hayatından bir örnek vermek istiyorum konuşmamın tamamlamadan önce. Olayı Yahya bin Mürre anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ali halifeyken diyor geceleri nafile namaz kılmak üzere mescide çıkardı. Bir gece kendisini korumak için arkasından gittik. Namazı bitirince yanımıza geldi ve sordu. Burada oturmanızın sebebi nedir? Biz de ey Ali seni koruyoruz. Çünkü düşmanların çok yani saldırabilirler, öldürebilirler. Endişemiz var. Seni korumaya çalışıyoruz. O niyette buradayız. Hazreti Ali diyor ki beni diyor sema ehlinden mi yani gök ehlinden mi yoksa dünya halkından mı korumak istiyorsunuz? Diyorlar ki biz sema ehline karışamayız. Dünya halkından korumak istiyoruz. Bunun üzerine Hazreti Ali şu açıklamayı yapıyor. Tahakkuk etmesine gökte hüküm verilmemiş hiçbir şey yeryüzüne meydana gelmez. Yani Allah'ın takdir etmediği, levh-i mahfuzda yazmadığı hiçbir şey diyor. Dünyada, yerde vuku bulmaz. Her bir insana iki koruyucu melek verilmiştir. Bunlar o kimseyi kaderinin tahakkuk anına kadar himaye ederler. O an gelince de onu kaderiyle baş başa bırakırlar. Benim üzerimde Allah'ın koruması vardır. Ecelim gelince bu koruma nihayet erecektir. Bir kul kendisi için yazılan şeylerin muhakkak vuku bulacağını, yazılmayanların ise asla meydana gelmeyeceğini bilmedikçe imanın tadına varamaz, tadını alamaz diye bir nasihatte bulunuyor. Tabi Hazreti Ali Efendimizin bu sözü tevekkül için gereken tedbirleri almama anlamında değil ama neticede bunları aldıktan sonra da Allah'ın dediğinin özellikle kader, kaza, ecelle alakalı, ölümle alakalı Cenab-ı Hakk'ın takdiri mutlaka meydana geleceğinde ve böyle bir şey vuku bulunca da Allah'a teslimiyet gösterilmesi gerektiği, kadere rıza göstermek gerektiği noktasında çok öğüt verici, nasihat verici bir açıklaması Hazreti Ali Efendimiz'in. Muhterem dinleyenlerimiz, biz bugün siz değerli kardeşlerimizle, dinleyenlerimizle Efendimiz'in hayatından güzel tevekkül örnekleri, sahabenin hayatından güzel tevekkül örnekleri aktarmaya çalıştık. Ve bu şekilde Allah'a olan tevekkülümüzü daha kuvvetlendirme, Allah'a yönelişimizi daha perçinleme, pekiştirme noktasında bir katkı sağlamaya çalışmış olduk. Cenab-ı Hak bize dinimizin bütün emirlerini, güzel ahlakın her türlü şıkkını, güzelliklerini hayatımıza alabilmeyi, yaşayabilmeyi, onun tadını, huzurunu çıkarabilmeyi bizlere lütfeylesin diye dua ediyoruz ve sizleri de alemin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz.